أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün doğru bildiğimiz yanlışlar ana başlığı altındaki derslerimize devam ediyoruz. Konumuz nesih. Nesih ne demek? Allah-u Teala Bakara suresinin 106. ayetinde şöyle buyuruyor: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا. Herhangi bir ayeti nesh eder ya da unutturursak. نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا. Ya onun daha hayırlısını ya da dengini getiririz. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Sen bilmiyor musun? Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Neshin de bir ölçüsü vardır. O zaman nesih nedir ki Allah-u Teala bu ölçüyü koymuş? Bunun çok özet olarak şunu söyleyelim. İlgili ayetleri okuyacağız. Allah-u Teala ilahi kitaplarının tamamını aynı konularda ortak ayetlerle doldurmuştur. Ama bazı farklı ayetler vardır. Mesela işte bunu Allah-u Teala Maide suresinin 48. ayetinde bize bildiriyor. Bu ayetten önce Tevrat'ın ve İncil'in indirilmesinden bahsediyor. Ve enzelnâ ileykel kitâbe. Ya Muhammed, bu kitabı da sana indirdik. Bil hakkı, bütün o gerçekleri içeren. El hak, el flamlı, o gerçekleri. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün kitaplardaki gerçekleri içeren. Musaddikan lima beyne yedeyhi, kendinden öncekileri de tasdikleyen, onaylayan bir kitap olarak. Yani önceki kitapları devre dışı bırakan değil. Onların hepsini de onaylıyor. Onlar da Allah'ın kitabı neyle onaylıyor? Kendi içindeki bilgilerle onaylıyor. Ayetlerle onaylıyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitap diye onda açıklaması yapıyor. Ondan önceki kitapları tasdik ediyor. Ondan önce kimin, hangi kitabın indirildiğini de biz burada sık sık size söylüyoruz. Ama tekrar hatırlatalım. Allah-u Teala Ali İmran 81. ayette bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ve o nebilerin tamamından ve ümmetlerinden söz aldığını, yanlarındaki sadece kitap vermiyor, hikmet de veriyor, kitap ve hikmet veriyor. Yanlarındakini onaylayan yeni bir nebi geldiği zaman, yani yeni bir Resul, yeni bir kitap geldiği zaman ona kesinlikle inanacaklarına dair hepsinden söz alıyor. Dolayısıyla o kitap dendiği zaman burada, kendinden önceki kitapları dediği zaman, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a inen Kur'an'a kadar ki bütün kitapları tasdik eden bir kitap. Ve müheyminen aleyhi, ve onları koruyan. Çünkü o kitapların çok büyük bir bölümünün nerede olduğuna dair bir bilgimiz yok. Elimizde Tevrat ve İncil diye olan kitapların da hep mealleriyle karşı karşıya kaldık. Orijinal metinleri, Allah'ın indirdiği metin nerededir? Ona bugüne kadar ulaşamadık. O zaman o kitaplardaki bilgileri de koruyucu olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ondan sonra fahkum beynehum bima enzelallah. Öyleyse onların arasında da, önceki kitaplara inananların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, yani Kur'an'la hükmet diyor. Getirin Tevrat'ınızı bakalım falan demeyin diyor. Kur'an'da ne varsa ona göre hükmet diyor. Ve la tettebi' ehvâhum, onların arzularına uyma. Onları memnun edecek bir çalışma yapma. Şimdi nesih konusunda hani doğru bildiğimiz yanlışlar dediğimiz için böyle şeyleri de bizim gelenekte maalesef vardır. Onu da Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz inşallah. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءُهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak onların arzularına uyma. Peki ondan sonra da diyor ki لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Ama sizden her birisi için bir şir'a. Arap dili açısından buna çeşit bildiren mastar denir. Yani her birinizin şeriatında bir farklı hüküm var. Mesela siz ana yol olarak kabul edin şeyi, İslam'ı, ki öyledir Allah, sünnetullah demek odur. Bir ana yolda gidiyorsunuz. İşte şu ümmet şu kadar kilometreyi geçemez, bu ümmet şunu geçemez, bunu geçemez şeklinde bir takım şeyler ya da şeyler, kırmızı ışıklar bir yerde olabilir. Birisi şuradan gitmek zorundasın denebilir. Yani öyle ufak tefek farklılıklar. Yoksa ana yol değişmiyor. Şir'a, özel şir ve minhaç ana yolda yapmış olur. Ana yol hepsi için aynı ama her birisinin ufak tefek farklı hükümleri var. Niye böyle yapıyor? Velev şâallâhu ve cealekum ümmeten vâhide. Eğer Allahü Teala farklı bir tercihte bulunsaydı sizin hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani Adem Aleyhisselam'dan son Muhammed Aleyhisselam'a kadar hepsinde en küçük bir değişiklik olmadan hükümler olurdu. Ama niye böyle yaptı? Velakin liyebluvekum fîmâ âtâkum. Size verdiğiyle sizi imtihandan geçirsin diye. Onu da zaten inşallah kıble konusundaki ayetlere bakarak anlamaya çalışacağız. Festebikul hayrat. O zaman size düşen nedir? Yani Yahudisini, Hristiyanını, diğer işte Hindusunu, Budistini, işte Zerdüştünü, Nusayrisini, bütün bunlar şey yapamazsınız siz. Yani ne yaparsanız yapın, yola gelmelerini sağlayamazsınız. Gelirlerse gelirler, kendileri bilir. O zaman sizin yapacağınız hayırlı işlerde yarışmaktır. O kadar. İllallahi merciukum cemiyan, hepinizin varıp huzuruna çıkacağı Allahü Teala'dır. Ve yünebbiyüküm bimâ küntüm fihi tahtelifun. İhtilaf ettiğiniz konularda size gereken bilgiyi verecektir. Şimdi bu nesih, ya iki türlü nesihten bahsetti Allahü Teala, misliyle ya da hayırlısıyla. Önce nesihin sözlük anlamı ne? Onu bir Fatih Hoca'dan dinleyelim. Nesih derken Arap dilinde ne anlaşılıyor?
Evet. Elimizde müfredat var Rağıp el-İsfahani'nin Kur'an kavramlarına dair yapmış olduğu bir çalışma ki bugün de hala liderliğini koruyor. Yani ilk başucu kitaplarından bir tanesidir. Bu nesihle alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki bu kelimenin kökü Arapların kitabın ya da yazının mücerret suretini başka bir kitaba ya da yazıya aktardım anlamına gelen nesahtül kitabe sözlerine dayanır diyor.
Yani şimdi diyelim şurada bir şey var. Zaten kitap kelimesi Arap dilinde yazı anlamına da gelir. Böyle buna da kitap denir. Bir satırlık yazıya da kitap denir Arap dilinde. Şimdi buraya bir şey koymuş, mesela şu kağıdını ver. Şimdi şuraya koydum. Burada bir ayeti aldım. Ha, buraya not ettim. O ayeti olduğu gibi buraya aktardım. Ne dedi orada? Bir kitapta.
Ya da yazının mücerret suretini başka bir kitaba ya da yazıya aktarma.
Mücerret sureti demek yani neyse o. Herhangi bir ilave çıkarma yapmıyorsun. Olduğu gibi buradan aldın, buraya aktardın. Peki buradan alıp buraya aktardıysan burada olan ile burada olan arasında bir fark olur mu? İşte buna ne denir? Misliyle nesih denir.
Evet.
Burada olan olduğu gibi buraya. Bu kelime Türkçemizde de kullanılır, evet. Ama nesih olarak değil, istinsah olarak kullanılır.
Nüsha denir.
Mesela nüsha denir.
İki nüsha çıkardım bundan filan.
Yani buna iki nüsha çıkardım dediğiniz zaman birinci nüsha ikincisinden farklı olmaz ki. Yani bu da söylenir. Bundan bir nüsha çıkardım denir. Bak o kelime de bu şekilde Türkçemize geçmiş. İstinsah, nüsha. Demek burada olanı olduğu gibi buraya yazmak sözlük anlamıyla neymiş?
Evet,
nesiymiş. Devam et.
Aynen öyle. Şimdi işte bu kitabın ya da yazının mücerret suretini başka bir kitaba ya da yazıya aktarma ile ilgili şöyle bir detay veriyor yine Rağıp el-İsfahani. Diyor ki bu işlem ilk suretin izale edilmesini, ortadan kaldırılmasını gerektirmez.
Gerektirmiyor. Yani ben buradan bu yazıyı bakıp da şuraya aktardığım zaman bunu buradan silmem gerekiyor mu?
Gerekmiyor.
Hiç kimse böyle söyle. Bu burada kalıyor. Peki o orada kalıyorsa bakalım Allahü Teala'nın işte misliyle nesih dediği ne? Yani. Önce onu bir anlayacağız. Evet, yani. Devam edelim. Bitti mi?
Yine aslında bunu doğrulayan Kur'an-ı Kerim'de bir kullanım da var. Biz hani genelde kavramlara anlam verirken Kur'an-ı Kerim'i asli sözlük olarak kullanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim hakikaten bütün kavramları kelime anlamını, terim anlamını hepsini veriyor. En doğru sözlük aslında bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela Câsiye suresinin 29. ayetinde bu bizim amel defteri dediğimiz, dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin kayıt altına alındığı o kayıtlarla alakalı inna künnâ nestensihu mâ küntüm ta'melûn ifadesi var. Hani istinsah, Türkçe'de de kullanıyoruz ya, bakın aynı ifade, inna künnâ nestensihu mâ küntüm ta'melûn. Yani sizin yaptığınız şeyleri biz istinsah ediyoruz. Ne demek istinsah? Oraya kaydoluyoruz, kaydediyoruz. Ama yazıyoruz demiyor mesela, bu kelimeyi de kullanıyor. Çünkü bunlar zaman zaman neye de açık, değiştirmeye de açık. Yani kul yanlış bir iş yapar, oraya kaydedilir. Günahı oraya kaydedilir. Ama ölene kadar da tevbe kapısının açık olduğunu biz yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle biliyoruz. Peki ne olacak? O zaman Allah-u Teala onu siliyor. Hatta bazen onu hayra tebdil ediyor, yapılan o seyyiyeyi. Dolayısıyla bu güncellenen, evet ilk nüshadan tamamen kopuk değil, o ilk nüshadaki konuyla alakalı bir şey ya korunacak ahirete kadar veyahut belki de silinecek.
Adam affedecek, Cenab-ı Hak silecek onu. Evet. Zaten söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
Dolayısıyla burada da bu kelimeyi kullanıyor. Bizim için önemli olan bunun güncellemeyi de içeren bir kelime olması. Hakikaten kitaplar arasında da biraz sonra göreceğiz. Rabbimiz ilahi kitaplar arasında nesih ilişkisini anlatırken bazen aslı aynen misliyle oraya geliyor ama bazen de güncellemelere tabi tutuluyor. Bir ayetin, bir konunun hükmü değişebiliyor ki biz buna da yine nesih diyoruz. Evet o konu var. Ötesinde onun önceki ilahi kitaplarda o konunun kaydı var. Ama bir sonraki kitaba aktarıldığında bazen güncellemeye ve değişikliğe de tabi olabiliyor.
Ne dedi Allah? Herhangi bir ayeti nesh eder, Bakara 106. ayette, ya da unutturursak onun hayırlısını, onun mislini ya da daha hayırlısını getiririz. Unutturma ne demek? Mesela bugün Tevrat ve İncil'in nüshalarının birçok kısımlarının unutturulduğuna, yani onlar bir kısmını almışlar, saklamışlar, bir kısmını ortaya çıkarmışlar. Mesela şeyde En'am 91. ayette ne diyordu Allah-u Teala?
Cüddünehe ötukfüne kesira.
Tamam. Yani onlar çeşitli bölümlere bölmüşler. Bir kısmını ortaya çıkarıyorlar ama büyük bir bölümünü gizliyorlar.
Gunnen enzelal kitabe lezi ca'e bihi Musa nuran ve huden linnas tec'alunehu karaldıysa tübdünehe ve tuhfüne kesira.
Manasını.
Yani evet, yani işte o zaman söylesene, Musa'ya kitabı indiren kim ki o kitap insanlar için nurdu, yol gösterici, hidayet rehberiydi. Siz de onları kırtaslara, yani işte bugün bizim kırtasiye malzemesi dediğimiz şeylere ile kayıt altına almıştınız, yazmıştınız onları ve bunların bir kısmını ortaya koyuyor, döküyor, insanlara aktarıyordunuz. Birçoğunu da gizliyordunuz, saklıyordunuz insanlar duymasın diye.
Gizlemişlerse, saklamışlarsa o zaman o insanlar tarafından unutulmuş olur, bilmezler. Çünkü kimsenin bilmesini istemiyorlar onlar. Onun için Allah-u Teala, ama tabii Allah'ın onayı olmadan da bir yaprak bile düşmez. Allah bunlara bunu gizleme hakkını da vermiştir. Çünkü imtihan dünyası, cehenneme gitmek isteyenin önünde yollar sonuna kadar açıktır. Yani ve cehenneme gitme konusunda da en büyük yarışı yapanlar hocalardır. İşte onların hocaları da o şekilde şey yapıyor. Şimdi ne dedi Allah? Ya misliyle nesk ederiz ya da hayırlısıyla. Şimdi Ali İmran suresinin 81. ayetini size hatırlatarak şunu söyledik. Orada Allah bütün nebilerine kitap ve hikmet indirdiğini açıkça söylüyor. Şimdi şurada da yine aynı surenin 84. ayetinde, yani oradan 3 ayet sonra da şöyle diyor. De ki biz Allah'a inandık. Bize indirilene Kur'an-ı Kerim. Allah'a inandık, tamam. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'un torunlarına, Musa'ya verilene, İsa'ya verilene, hep bunları tek tek bilinen şeyler, isimler. Ondan sonra ne diyor? Ve nebiyyûne min Rabbim. Bütün nebilere Rablerinden verilenlere inandık. Adem Aleyhisselam da ilk nebi, Muhammed Aleyhisselam son nebi. Muhammed Aleyhisselam'a verilen Kur'an-ı Kerim, ondan önceki nebi İsa Aleyhisselam. Hepsine verilenlere, hepsine birer kitap verilmiş. Tamam. Onlara inandık. Peki nasıl bir inanç bu? لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Bu kitaplardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. İşte evet, öncekileri de kitaptır ama Kur'an-ı Kerim onlar, işte onlar tahrif edilmiştir, şu bu falan değil. Ayırmayız. Bizim inanmamız gereken bu. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Biz Allah'a teslim olmuş kişileriz. Çünkü onların hepsi Allah'ın kitaplarıdır. Ondan sonra diyor ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا Kim bu İslam'dan başkasını din kabul ederse, yani o kitaplardan birine inanıp bilmeden kitapları birbirinden ayırırsa ne yapar diyor? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Ondan asla bu kabul edilemez. Şuna, yani kitapları birbirinden ayırmak asla kabul edilemez bir şeydir diyor Allah-u Teala. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ O ahirette kaybedenlerdendir. Sonra bu işi biraz daha Allah-u Teala ayrıntılı bir şekilde Şura suresinin 13. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki bakın az önce söylediğimiz işte misli orada olanların Maide 48. ayette büyük bir bölümünü olduğu gibi aldığını söylüyor. Büyük bir bölümü olduğu gibi alınmışsa mesela ben şurada olanı büyük bir bölümünü şuraya yazdıysam ne olur? Bunun dengini buraya koymuş olur, misini olur değil mi? Şimdi bak burada şöyle söylüyor Allah-u Teala. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Allah Nuh'a hangi görevi yüklemişse onu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Allah Nuh'a hangi görev indirmişse onu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. O zaman o namaz Muhammed Aleyhisselam zamanında farz kılındı demenin bir anlamı var mı? Oruç daha önce yoktu. Şimdi başladı denebilir mi? Hac yoktu şimdi başladı denebilir mi? Bakın mesela insanlık için kurulan ilk bina Kabe diyor. Efendim yani bunu tabii çok hangisine başlasak bu cümleden günlerce ders yaparız ama genel özet olarak demek ki din aynı din. Peki, ondan sonra devamında şu diyor. Vellezî evhayna ileyke ya Muhammed sana yaptığımız vahiy. Ve mâ vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yüklediğimiz görev en ekimuddin. Bu dini ayakta tutun. Az önce de bu dinin adına ne dedi Allah? Ali İmran 84'te İslam dedi. Efendim işte İslam dini şu zaman başlamış değil. Ne zaman başlamış oluyor İslam? Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Bitti. İslam son din değildir. Tek dindir. İkincisi yok. وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ Bu din konusunda bir ayrılığa düşmeyin diyor. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Peki değişen bir şey yoksa Kur'an-ı Kerim öncekileri onaylamak zorunda değil mi? İşte buna ne deniyor? Tasdik deniyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'de buna göre önce de olanların tamamının Kur'an'da olması gerekiyor. Halbuki Allah-u Teala şeyde Maide 48. ayette bazı değişiklikler yaptığını, bunu da imtihan için yaptığını söylüyor. Bazı değişiklikler yapmış. Bir de daha da mükemmel hale getiren hükümler de ortaya koymuş. Şu anda tüm insanlığa gönderilen tek peygamber Muhammed Aleyhisselam şu anda öyle. Yani şu anda Kur'an-ı Kerim tüm insanlığın inanması gereken bir kitaptır. Allah-u Teala da dinini ona göre yapmış. Maide suresinin 3. ayetinde de اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdim, tamamladım diyor. Ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekum el-İslâme dîne. Size olan nimetimi tamamladım. İşte bu İslam'ı sizin için din olarak kabul ettim. Ben buna razıyım. Başkasına değil, kendi kafanıza göre buna ilave çıkarma yapamazsınız diyor. Peki şimdi o zaman bu ay bütün okuduğumuz bu ayetlere göre en çok misliyle mi nesih olur, hayırlısıyla mı? Ne dersin Fatih Hoca?
Tasdik vurgusundan hareket edersek misli nesin çok daha fazla olması gerekir.
Ya, Nuh'a neyi emrettiysem size de onu emrettim dediğine göre o zaman Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin çok büyük bir bölümü Nuh Aleyhisselam'dan itibaren bütün nebilere emredilen ya da yasaklanan şeyler olması gerekmiyor mu? Hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Yani nasih mevensuk. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin çok büyük bir bölümü önceki kitapları misliyle nesih etmiş olması gerekmiyor mu? Yani nesih konu olan ayetler bir kere misliyle nesih konu olan ayetler ne kadar? Yani çok büyük bir bölümü böyle. Peki ya da unutturursak meselesini şey yaptık. Ne eti bir hayrın minhe ve misli. Daha hayırlısını getiririz diyor. Ya da mislini getiririz. Peki daha hayırlısını getirmek. Öncekini nesk ediyor, daha hayırlısını getiriyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam önceki işte Yahudisi, Hristiyan diğer din mensuplarının kendi arzularına, onların istediklerine göre hareket etme hakkına sahip miydi?
Maide 48'de bunu yasaklıyor.
Asla olamaz evet. Diyor. Asla olamaz. Maide 48'de böyle bir şey yok. Zaten sen istersin ki onlara karşı yağcılık yaparsın, onlar da sana. Şimdi mesela bir kıblenin değişimi var. Bu nesih konusunda en çok örnek verilebilecek konulardan bir tanesi. Kıble Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken ne tarafaydı?
Kudüs istikameti.
Kudüs'e doğru. Kudüs'e doğru olmak zorundaydı. Neden Kudüs'e doğru olmak zorundaydı? En'am suresinin 90. ayetinden dolayı değil mi?
Ülâikillezine hedallâhu febühüdâhu muktedih.
Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen nebiler işte onlara kitaplar verildiğini falan söylüyor. En'am suresi Mekke'de inmiş. Kur'an-ı Kerim'in iniş süresi biliyorsunuz. Resulullah'ın vefatına kadar devam etmişti. Böyle parça parça insanlar kafalarını iyice yerleştirsin diye Mekke'de indi En'am suresinde diyor ki bütün o nebileri anlattıktan sonra onlar Allah'ın kendilerine birer rehber verdiği kişiler. Doğru yoluna kabul ettiği kişilerdir. Febi hudâhu muktedi. Onların rehberlerine uy. Yani kitaplarına uy. Onların kitaplarına bu emrini aldıktan sonra Muhammed Aleyhisselam'dan önce en son gelen Nebi İsa Aleyhisselam Tevrat'ı tasdik eden bir kişi olarak gelmiş ve ona İncil inmişti. Ve ondan önce kıble şeye doğru çevrilmişti, Kudüs'e doğru çevrilmişti. Ve bu tabii ki Tevrat'ta vardı. Tevrat'ta bu hüküm varsa Muhammed Aleyhisselam'a da Allah onların kitaplarına uy emrini vermişse Mekke'den ama ve bu surede Mekke'de inmişse başka tarafa dönüp namaz kılabilir mi?
Hayır.
Hiç mümkün değil. O zaman Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken Allah'ın emri ile Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Medine'ye geldiği zaman tabii ki devam edecek. Ne zamana kadar? Allah kıbleyi tekrar şeye çevirinceye kadar. Çünkü Muhammed Aleyhisselam kıblenin tekrar çevrileceğini de Tevrat'tan da biliyor. Tevrat'tan öğrenmesi gerekiyor. Allah-u Teala onlar kıblenin çevrileceğini kendi evlatlarını bildikleri gibi bilirlerdi diyor. O zaman bakın ne olmuş oluyor? Kıblenin tekrar Kudüs'ten Mekke'ye dönmüş olması eski haline dönmüş olması oluyor. Çünkü ilk kıble Kabe'ydi. Geçici olarak Allah-u Teala bu kıbleyi Kudüs'e doğru çevirdi. Sadece İsrailoğullarını imtihan için. Başka bir şey değil. Şimdi bu konuyu Fatih Hoca'dan bir dinleyelim.
Evet tabii bir de bu aslında misliyle nesih de değil, hayırlısıyla nesih. Çünkü kıble dünyanın hiçbir yeriyle de mukayese edilemez. Yani şey Kabe olarak, Mescid-i Haram olarak kıblenin oraya çevrilmesi dünyada hiçbir mekanla Kıyaslanamaz çünkü yüce yaratıcı orayı insanlık için ilk kurulan mabedin kurulduğu yer olarak nitelendiriyor.
Hac ve umre ibadetlerinin yapıldığı yer. Evet. Yani hac ve umre ibadetleri de İbrahim Aleyhisselam'la falan asla ortaya çıkmış değildir. Yani ayetlere dikkat edenler bunu net görürler. Adem Aleyhisselam'dan beri var olan bir ibadettir.
Evet.
Ama geçici olarak oraya çevrildi. Oraya çevrilmesinin sebebini de Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. İşte bu söylediklerimizin aslında bize ait sözler olmadığını, evet. Kur'an'ın sözü evet. olduğunu şimdi Fatih Hoca'dan
dinleyelim. Asıl mesele o. Yani şimdi biz bunları anlatırız, saatlerce bunları konuşuruz ama bunları Kur'an-ı Kerim'le destekleyebiliyor muyuz? Asıl mesele o. Şimdi hocam dedi ki kıblenin değiştirileceğini zaten ehli kitap yani Yahudiler, Hristiyanlar biliyordu. Şimdi bu cümleyi eğer biz Kur'an-ı Kerim'den bunu temellendiremezsek bu bize ait bir yorum olur ya da işte tarihi bir bilgi olur. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Bakara suresinin 142 ve devamındaki ayetlere bakıldığında zaten Yahudilerin, Hristiyanların Muhammed Aleyhisselam'ı sürekli taciz ettiklerini biz bu ayetlerden görüyoruz. Mesela bakın ayet şöyle. Seyekulü süfehâü minennâsi mâ vellâhum an kıbletihim illetî kânû aleyhâ. Allah-u Teala bu tür adamlara sefih kelimesini kullanıyor. Yani kıble değiştiğinde Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara yani sizin kıblenizi değiştiren şey nedir? Niye böyle bir şey yaptınız diyen kişilere sefih diyor. Sefih ne? Bunlar dengesiz insanlar. Dün başka türlü bir tavır almıştı, başka türlü söylem geliştirmişti. Bu defa bugün işine gelmediği için dengesizlik yapıyor. Hemen kıvırmaya başlıyor. Dün ne söylemişti bu adamlar? Dün Muhammed Aleyhisselam'a diyorlardı ki ya sen son nebiysen şayet kıblenin değişmesi gerekir. Bizim kitabımıza göre son nebi kıbleyi değiştirecek. E sen geldin Mekke'de Kudüs'e istikametine namaz kılıyorsun. Medine'ye geldin hala o tarafa dönüyorsun. Şimdi sen söyle Allah aşkına biz haklı mıyız değil miyiz? Bizim kitabımıza göre son nebi kıbleyi değiştirecek. Sen değiştirmedin. Bu sebeple de Muhammed Aleyhisselam sürekli taciz edildiğinden dolayı bakın ayette diyor ki kadinera tekallübe ve çikefisseme sürekli yüzünü gökyüzüne çevirdiğini biliyoruz diyor. Kim çeviriyor? Muhammed Aleyhisselam. Peki bu tavır ne? Bir vahiy beklentisini içeriyor bu. Muhammed Aleyhisselam bu adamların bu talepleri belki de hocam hani haklı buluyor adamların taleplerini yani.
Tabii ki haklı. Evet. Tabii ki haklı.
Yani hakikaten kıblenin değiştirilmesi gerekiyor.
Tabii ki haklı.
Ama yok. Ne yapıyor? Bir insan olarak ne yapar? Bir beklenti içerisine girer. Allah-u Teala da bu beklentiyle ayete başlıyor. Diyor ki senin sürekli yüzünü göğe çevirdiğini biliyoruz. Niye çeviriyor? Ya işte bir ayet gelmeyecek mi bu kıbleyle alakalı? Gerçekten ben son nebiyim ama kıblenin değiştirilmesi gerekiyor. Bunu da nereden biliyor Muhammed Aleyhisselam? Adamların kitaplarında yazılı. Zaten adamların kitabına göre hareket ediyor, Kudüs'e dönüyor.
Ona göre hareket eden bunun bir gün değişeceğini görmez mi o kitapta olanı?
Tabii aynen öyle. Adamlar da bunu söylüyor. Ve kıble değiştirildiğinde bu defa işte Allah-u Teala'nın sefih dediği yani dengesiz adamlar dün başka konuşuyor, bugün başka konuşuyor. Böyle adamlar var. Ciddiye alınmayacak adamlar. Tavırları böyle. Diyorlar ki ya ne oldu düne kadar Kudüs'e dönüyordun. Şimdi bir gün geldi Mescid-i Haram'a dönüyoruz dedim. Bu nasıl iştir? İyi de düne kadar siz söylemiyor muydunuz kıblenin değiştirileceğini, son nebinin bunu yapacağını? Ne oldu yani? Siz tam bir dengesiz insanlarsınız diyor Allah-u Teala.
Ama bir dakika burada sen dediğinin haklı çıkaracak ayeti de şimdi bizim sıkıntımız şu şeyler ayetler zihnimizde oluyor söylediğimizi zannediyoruz. Mesela eğer kıble değişmeseydi bu Yahudiler Hristiyanlar kesinlikle bunu Müslümanların aleyhine kullanacaklardı. Onun için Allah-u Teala bunu da Bakara 156. ayette bunun sebebini de açıklıyor. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ Bu insanların sizin elinde, sizin aleyhinizde bir belgeleri, delilleri olmasın diyedir diyor. Yani bu şeyin yani sebebini orada 150. ayete çok net bir şekilde açıklıyor. İşte Fatih Hoca'nın söylediği de o.
Dolayısıyla Şimdi bakın bu örnek o kadar önemli bir örnek ki, yani Kur'an ile önceki ilahi kitaplar arasındaki ilişkinin ne kadar sıkı bir ilişki olduğunu, biraz önce okuduğumuz En'am suresi 90. ayetin Muhammed Aleyhisselam tarafından nasıl harfiyen tatbik edildiğini, önceki şeriata göre hüküm verdiğini, amel ettiğini, ama yeni bir ayet geldiyse de hükmü değiştiren hemen orada hiçbir işte biraz önce hocam Maide suresinin 48. ayetiyle başladı. Orada Allah-u Teala diyor ki onların hevalarına falan sakın uyma. Nedir oradaki heva? Adam şunu diyecek belki de. Ya bizim kitabımızda bu. Bu da olur. Buna uysak ne olur? Hatta sen de buna uy. Hayır. Konuyla ilgili ayet geldiyse, son kitap hükmü belirdiyse artık ona uymanın imkanı yok. Evet, dün Kudüs'e doğru yöneliyorduk. Ama bugün Kudüs'e dönerek namaz kılamayız. Mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunlar ilahi kitaplar arasındaki o ilişkinin, tasdik ilişkisinin, nesih ilişkisinin ne kadar sıkı bir şekilde, sağlam bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Bu ayetler bize bütün bu süreci şey yapıyor. Detaylı bir şekilde anlatıyor hocam.
Sen şunu da şey yapalım. Bak burada mesela az önce Fatih Hoca dedi ki bunlar çok iyi biliyorlardı ki bu kıble Kabe'ye dönecek. Zaten ayeti de okuduk. Bakara 150. ayetini de okuduk. Burada Fatih Hoca'nın söylediğini, Kur'an'ın hükmü olduğunu gösteren ayeti okuyayım size. Diyor ki ve innellezine utul kitap, kendine kitap verilmiş olanlar le ya'lemune en hakku min rabbihim. Bunlar çok çok iyi biliyorlar ki bu kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye dönmesi Rableri tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. Allah'ın yapacağı bir iş olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hiç şüphesiz yani. Allah'ın emriyle bu olacak. Ve mallahu bi gafilin amma ya'melun, ama Allah bunların yaptıklarından habersiz değildir. Ve leyne teytellezine utul kitabe bi kulli aye. Şu ellerine kitap vermiş olanlar var ya, bütün ayetleri okusan, getir Tevrat'ı ortaya, önlerine koy, her şeyi koy. Ma tebiyuk gıbletek. Bunlar senin kıblene uymazlar. İşte niye? İmtihanı kaybediyor. Çünkü işte Bakara Maide 48. ayette de birinizi diyeniz imtihan edelim, zor bir imtihanla geçirelim diye bunu yaptık diyor
Burada da
zaten.
hocam 143'te diyor ki Lina'leme men yettebi'ur rasule mimmen yankalibu ala akıbeyh. Yani bunun bir imtihan olduğunu burada da söylüyor.
Tabii. Yani evet diyor ki ve ma cealnel kıbletelleti kunt aleyha, ya Muhammed, senin şu anda bulunduğun kıble var ya, sen şimdi yani bu
Kudüs.
kıble değişiminden önce diyor, şimdi sen Kudüs'e doğru dönüyorsun ya, biz onu niye kıble yaptık? Abi ilk günden beri orası kıble değildi. İlla linalem, sadece şunu bilelim diye bir imtihan sebebi. Men yettebi'ur rasul, bu son rasule kim uyacak? Mimmen yengalibu ala akibey ve şeyden böyle hemen sırtını çevirerek ona sırtını dönecek kim? Uyacak olan kim? Bunu ortaya çıkarmamız için bunu yaptık. Bir imtihan sebebiydi. Şey için, bu Yahudiler için, Hristiyanlar için. İşte burada da diyor ki ve inkânet lekebîratin illâ alellezîne hedallah. Allah-u Teala'nın doğru yolda kabul ettiği kişiler hariç hepsine çok ağır zor bir iş geliyor. Ne demek ya? Mesela Muhammed Aleyhisselam 5 vakit namaz kılarken Yahudilerde de Hristiyanlarda da 5 vakit namaz var. Vakitleri aynı vakit, değişen bir şey yok. Ve gelip rahatlıkla onun arkasında namaz kılabilirlerdi. Ama kıble değiştiği zaman oho,
tam bir kırılma dönemi
tam bir
yani.
kırılma noktası.
Evet.
Çünkü ben diyor adamlar, biz diyor. Böyle şey yap, böbürleniyor. İşte burada da diyor ki Allahu Teala Bakara'nın 145. ayetinde diyor ki bu kendine kitap verilmiş olan kişiler var ya, bütün delilleri önlerine koysan senin kıblen uymazlar. Her şey ortada. İşte ne oldu şimdi, nesih açısından bakın. Allahu Teala imtihan için bir değişiklik yaptı mı? Yani Tevrat'ta bir değişiklik yaptı. Aynı kural Tevrat'ta da geçerli. Niye? Niçin? O daha hayırlı tarafı var onun. Nedir hayırlı tarafı? Bunların imtihan edilmeleri için bir sebeptir. uyarlarsa imtihanı kazanacaklar. Ama onlar bunu şerli görüyorlar çünkü bu bizim özel durumumuz. Olmaz diyorlar mesela. Kabul etmek istemiyorlar.
Evet. Şimdi bu kıble örneğinden hareketle aslında şeriatlar arasındaki bu tasdik ilişkisini, nesih ilişkisini Rabbimiz bize çok güzel anlatıyor. Yani asıl mesele bu ki bunu anlamak çok önemli. Hakikaten bizde bir şeriat tarihi diye bir şey yok. Yani şeriatların, kitapların, ilahi kitapların birbirleriyle olan irtibatı, ilişkisi bu bizde tamamen karanlık. O kadar karanlık ki bu gömülmüş. Şey yapamıyorsunuz bunu, bir irdeleyemiyorsunuz. Oysa bakın tek bir örnek üzerinden, kıble örneği üzerinden bu ilişkinin nasıl olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine konuyla ilgili ayetler gelene kadar nasıl bir tavır aldığı ki bizim geleneğimizde bu Kur'an dışı vahiy yani bir takım dolgu malzemeleriyle kapatılmaya çalışılır. Mesela bakınız ben size bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de abdest namaz kılarken abdest almamızın gerektiğini emreden iki ayet vardır. İkisi de Medine'de inmiştir. Peki daha önce ne oldu? Daha önce namaz kılmadılar mı? Kıldıysalar abdest almadılar mı? Bizim geleneğin buna vereceği cevap nedir biliyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam'a sadece Kur'an vahyi gelmiyordu ki Kur'an'ın dışında da Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail geliyor, boşlukları dolduruyor. Dolayısıyla çok da öyle Kur'an'a bağımlı, Kur'an vahyine, metlu vahye bağımlı bir şeriat süreci yaşanmıyordu deniliyor. Bu kabul edilemez bir şey. Oysa Kur'an-ı Kerim bize niye anlatıyor? Ya senden önce de bir şeriat var. Sen rasullerin ilki değilsin ki. Senden önce de rasuller gönderildi, sana indirilenler onlara da indirildi. İşte böylesi sağlam bir zemini Kur'an-ı Kerim bize nesih kavramıyla anlatıyor. Ama bakınız bu kadar anahtar ve hayati olan bir kavram ki eğer bir kavram çok hayati ise mutlaka tahrif edilmiştir. Bu kavram öylesine tahrif edilmiş ki tarih boyunca nesih Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle asla kitaplara yansımamıştır. Bugün de öyle. Bugün de istismar edilen kavramlardan bir tanesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığından çok uzak noktadadır. Bakın bugün nesi şöyle sunuyorlar piyasaya. Vitrine şöyle sunuyorlar. Diyorlar ki yani ne kadar kötü bir niyet bakınız. Adam diyor ki bir kere nesi şöyle tanımlıyor kafasında. Nesih dediğimiz şey Allah'ın zamana, zemine, mekana göre insanların ahlaki tekamülüne kültürel tekamülüne, gelişmişliğine göre Allah şeriatı sürekli değiştiriyor. Yani kafasında şöyle bir şey var. İlk insanlar çok bedevi insanlardı. Yarı insandı. Allah onlara bir takım hükümler söyledi. İnsan sürekli gelişti ve gelişirken de Allah sürekli onların gelişmişlik seviyelerine göre ayetler indirdi. Hükümler değişti. Nesi işte bu. Önce kafasına bunu böyle kodluyor. Kur'an'a göre bu kesinlikle kabul edilebilir bir nesih tanımı değildir. Kur'an-ı Kerim'e göre insan dünyaya en donanımlı haliyle gelmiştir. Eğer bir tekamülden söz edeceksek, ahlaki ve kültürel bir tekamülden söz edileceksek, tekamül değil sürekli irtifa kaybından bahsedebiliriz. Çünkü ilk insan en donanımlı şekilde gelmiştir. Dolayısıyla da ilk hükümler de en donanımlı insana göre indirilmiştir. Bugünden hiçbir farkı yoktur. Şimdi adam kafasında böyle kodluyor. Ondan sonra diyor ki Allah bile zamana, zemine, mekana, kültüre, örfe, adete göre hükümlerini değiştiriyorsa ki bunun karşılığı nesihtir diyor. Asla kabul edilebilir bir şey değil bu. Kabul etmiyoruz. Bugün de diyor 1400 yıl öncesinde inen ayetler Arap toplumunda yarı bedevi hayat yaşayan doğru dürüst insan olmayı bile belki becerememiş bir toplumu adam etmek için indirilmiş hükümlerdi. Biz de aynen Allah'ın yolunu takip ederek bunları güncellemeliyiz. Yani ne yapacağız? Nesedeceğiz. Yani bir takım şeyleri ortadan kaldıracağız. Hatta namazı bile. Diyor ki bugünün modern insana günde 5 kere paçalarını sıvatıp kollarını sıvatıp abdest aldırıp namaz kıldırma kardeşim, bugünün insanın işi var gücü var diyor, toplantıları var diyor, toplantıya girdiğinde zaten o ibadeti yerine getiriyor diyor. Bugün Allah olsaydı diyor işte böyle yapacaktı diyor. O zamandaki faizi bugünkü gibi düşünme diyor. O zamanki içki hükmünü şunu bunu bugünkü gibi düşün. Bakın ne kadar şeytani bir şekle sokuyor.
Yani ilah yerine,
ilah yerine koyuyor. Evet. Ne kadar şeytani bir şekilde kavramlara yaklaşıyor ve Kur'an'ı da kullanıyor Allah'a iftira ederek. Nesih budur diyor. Bugün de bu nesih devam ettirebiliriz. Hükümleri güncelleyebiliriz.
Şimdi istersen burada bakın. Şimdi bu senin söylediklerin tamamen bugünkü tarihselcilerin evet. iddiası. Peki tarihselcilerin iddiası böyle bu kadar kötü de şimdiye kadar bizim büyük ilim adamı diye okuduğumuz bu mezheplerin, bu tefsirlerin elimizdeki yani tamamen İslam'ı dört dörtlük yaşayan diye şartlandırıldığımız kişilerin nesne yaklaşımı nasıl?
Hocam,
bir de onu anlat.
Hocam bu anlattığımdan az kötü değil yani. İşte bakın o da anlat. O da aslında münafıklığa ilahi bir kılıf sunma çabası şeklinde gerçekleşiyor. Bizim gelenekteki nesi. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle. Diyor ki bak herhangi bir tefsir kitabına bakın nesihle alakalı şeyleri okuyun karşınıza şu çıkar. Mesela Tevbe suresinin 5. ayeti çıkar. Nese verilen en önemli örnek. Niye en önemli örnek diyorum? Çünkü bizim geleneğe göre Tevbe suresinin 5. ayeti Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayetini yürürlükten kaldırmıştır. Bu kabul edilir. Peki nedir bu? Diyor ki ilk dönemlerde Müslümanlar zayıftı. Güçleri yoktu. Siyasi bir şey iktidarı yoktu. Dolayısıyla kendileri dışındakilerle iyi davranmak, onlarla iyi geçinmek zorundaydı. Ama güçlendi. Ekonomisini oluşturdu, devletini kurdu. Ondan sonra ayet indi. Ayet ne? Bundan sonra bunların hiçbiriyle iyi geçinmenize gerek yok. Hepsini öldürün. Neshe verilen örnek bu. Peki bu? Bu münafıklığa ilahi bir kılıf bulma değil mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ın kitabını düşünün. Allah'ın kitabı siz zayıfken ya onlar da insan, onlar da kardeşiniz, onlarla iyi geçinin, güzel söz söyleyin diyecek. Yüzlerce ayet indirecek. Ondan sonra sen güçlendiğin zaman da diyecek ki bırakın onları ya onların hepsi müşrik tamamını öldürün diyecek. Bizim geleneğimizin neshe verdiği örneklerden bir tanesi de işte budur. İkisinin birbirinden hiçbir farkı yok yani.
Burada bu dediğin şey önemli. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e göre kafirlik ve müminlik tanımları da vardır. Bir kişinin kafir olması için Allah'ın kitabını kendisine tebliğ edilen şeyi çok iyi anlaması sonra üstünü örtmesi lazım. Şimdi bu yola girenler bunu tamamen ortadan kaldırmışlardır. Dolayısıyla hayatta kendilerine hiç tebliğ ulaşmamış kişileri bile kafir sayar. Yani bu bir kere yani Kur'an-ı Kerim'in şimdi yüzlerce ayetini neshetmişler diyor ya çok doğru. Ama bu ayet bakın Tevbe suresinin 5. ayeti asla onların dediği gibi değil ve buna kılıç ayeti derler. Ve işte şöyle bakın ben size Diyanet'in mealinden okuyayım size. Tevbe 5. ayet haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları bulduğunuz yerde öldür. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Şimdi bunlara göre Yahudi ve Hristiyanlar dışındakilerin tamamı müşriktir. Ama Tevbe suresine göre bugün İsa'ya ilah diyen, efendim Allah'ın oğlu diyen Üzeyr'e ve kendi şeylerine, ruhbanlarına ve ahbarlarına ilahlık şey yapanların hepsi müşriktir diyor. Bunlar kendi kafalarına göre ehli kitabı bir kenara ayırmışlar. Dışındakilerin tamamını bulduğunuz yerde öldürün. Mesela Türkiye'de Aleviliğin ortaya çıkmasının sebebi budur. Ölmemek için kendi Aleviliği ihdas etmişlerdir. Kendilerini Yahudi ve Hristiyanlara benzeterek ayakta durmak zorunda kalmışlardır. Bugün yani Aleviler suçlayacak hiçbir hakkımız yok. Gidip onlara doğruları anlatmadıkça anlatmak zorundayız. Dolayısıyla bakın şurada halbuki bu ayetin, önceki ayetini gene buradan okursak bak mesela şeyden şuradan çok hızlı bir şekilde okuyayım. Allah Resulü'nün kendisiyle antlaşma yapmış olduğunuz Allah ve Resulü'nden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere kesin bir uyarıdır. Antlaşma yaptığınız müşriklere uyarı. Resulullah Hudeybiye antlaşmasını yaptı. Bunların bir kısmı antlaşmayı bozdu. Bir kısmı da bozmadı. kesin bir uyarı. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Bu 4 ay bunlara tanınan süre. Ondan sonra Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Hacı Ekber gününde, Hacı Ekber günü Kurban Bayramı'nın 1. günü. Yani insanların Arafat'tan indikleri gün. Allah ve Resulünden bütün insanlara bildirilir. Bütün insanlar olması için herkesin orada olması lazım. Arafat'a Hacı Ekber günü derseniz herkes Arafat'ta bulunamaz. Ama Mekke'de ki müşriklere herkese bildirilir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ondan sonra ayrıca Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarını size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Bunlar da müşrik. Haram, o haramaylar o 4 ay, yani onlar için o antlaşmayı bozanların serbestçe dolaşacakları, dokunulmayacakları 4 ay. Gidecekleri bir yeri tespit etsinler, gitsinler. Ya da mümin olsunlar. Hemen arkasından bu ayetlere tamamen ters, haram aylar çıkınca diyor, ya yukarıda 4 ay ne oldu? Hani diğer iki grup müşrik vardı, antlaşmayı bozmayan müşrikler ne oldu? Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün derken ne oluyor? Hani ayetlerde öyle anlam bozuklukları meydana getiriyorlar ki, insanlar kolay kolay anlamaz. İşte buna tahrif denir. İveç denir, İveç. Yanlışlık yapıyorsunuz. Eğriliği öyle bir sene gizliyorsunuz ki anlaşılmıyor. Mesela şimdi siz buradan Ankara'ya doğru giderken yanınızda baktığınız gibi yol var, çok güzel ama onun paraleli. Ha, herhalde bu çifte şerittir. Hemen oraya dalalım, rahatla gidelim. Onu o sizi alır oradan İzmir'e götürür, farkına bile varmazsınız. Çünkü girerken tam bunun şey paraleli diye girersiniz. İveç bu. Anlayamayacağınız yanlışlar yapıyorlar. Yani bu o kadar kötü ki, bu da mesela az önce Fatih Hoca unuttu söylemeyi, onu da söylesin. Mesela kıbleyi şeyle En'am suresinin 90. ayeti Resulullah'ın şeye döndüğünü, Kudüs'e döndüğünü biz kesin olarak biliyoruz ama gelenekte öyle mi anlatılıyor? Nasıl anlatıyorlar?
Hakikaten çok kötü, insanı çok zor.
Gelenekte değiliz bugün şey, mezhepler evet. Ve tefsirleri kastediyoruz. Yani ya bu ayetleri siz okuyorsunuz, tefsir ediyorsunuz, hiç mi düşünmüyorsunuz Allah aşkına ya? Evet, onu bir anlat istersen.
Yani şöyle yorumlar yapılıyor. Muhammed Aleyhisselam niçin mesela Medine'de şeye niçin döndü? Kudüs istikametine neden dönüp namaz kıldı? Orada diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam Yahudilerle arasında bir hoşgörü ortamı oluşturmak, aralarında bir sevgi peyda olduğu için namazı kılarken Kudüs istikametine döndü. Yani daha önce Mekke'deyken Kabe'ye dönüyordu. Medine'ye geldi, baktı ki bunlar Kudüs istikametine dönüyor. Ya biz de Kudüs istikametine dönelim. Belki aramızda ortak bir zemin oluşur. Yani şimdi böyle bir nebiye İnsanlar inanır mı? Yani böyle bir yani kafasına göre takılan insanlarla aramda bir sevgi olsun, ben şu tarafa döneyim diyerek kişisel kararlar alan bir nebiye, ehli kitap kültürü olan bir topluluk ona inanır mı? Onu ciddiye alır mı? Hiç bu mümkün. Yani bir topluluk kendi nebisini bu kadar ayaklar altına alıcı ifadeler kullanır mı? Ama bizim baktığımız zaman hakikaten bu ifadeler bizim kaynaklarımıza girmiş. Aralarında sevgi peyda olsun, ortak bir zemin oluşsun diye Kudüs istikametine dönüyor. Ondan sonra diyorlar ki, muhabbet şöyle devam ediyor kaynaklarda. Hiçbir beklenti gerçekleşmedi ve Muhammed Aleyhisselam bundan dolayı da çok pişmanlık duydu. Yani niçin ben Kudüs'e döndüm bu adamlar için? Yani şimdi böyle bir anlatım tarzı Kur'an-ı Kerim'deki nebiler için söz konusu olabilir mi?
Yani doğru kabul et. Madem kendi kararınla Kudüs'e döndün, yine kendi kararınla dön Kabe'ye.
Niye vahiy bekliyorsun?
Daha niye şey yapıyorsun, Allah'tan vahiy bekliyorsun?
Evet, yani nereden
bakın
tutarsan,
söyledikleri yani hiçbir şeye uymuyor. Çünkü ayetlerle açıklanması diye bir şey bunların gündeminde hiç yok. Hiçbir mezhepte yok, hiçbir tefsirde yok. Allah-u Teala ayetleri kendileri açıklayanlara kendini ilah yerine koymak diye şey yapıyor. Bunların tamamı kendilerini ilah yerine koymuş oluyorlar. Ama bilmedikleri için Cenab-ı Hak affeder etmez. O bizim bileceğimiz bir şey değildir. Yani Hud suresinin ilk iki ayetini okudunuz mu bunların tamamının kendilerini ilah yaptığını görürsünüz. Az önce tarihselciler için çok haklı konuşmalar yaptı Fatih Hocam ama bunlar onlardan daha mı iyi? Yani böyle saçmalık olur mu? Ondan sonra mesela ne söylüyorlar? Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldi. Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü. Ne yaptı?
Ya niçin tutuyorlar bunu? İşte efendim Musa'nın şu olayı bu tarihte oldu, Nuh'un bu olayı şu tarihte oldu diye tutuyorlar. Muhammed Aleyhisselam da diyor ki biz Musa'ya da Nuh'a da İbrahim'e de onlardan çok daha yakınız, biz de tutalım o zaman.
Allah Allah.
Yani şimdi böyle bir şeriat süreci olabilir mi yani?
Peki o oruca ne diyorlar?
Aşure
orucu diyorlar. Bakın Allah aşkına yav siz ne biçim insansınız ya? Hiç mi Kur'an-ı Kerim'i görmüyoruz? Ama hepsi ezbere bilir. Ama hiç kimse düşünmüyor. Ya bak ki Allah-u Teala Bakara suresinin 183. ayetinde ne diyor? Ey müminler diyor, size o oruç farz kılındı. Hangi oruç? Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken bu orucu bilmiyorsa böyle bir şey olur mu?
O orucun Ramazan orucu olduğunu devamında 185'te söylüyor.
Çok zaten biliyor, herkes biliyor. Peki o orucu bilmeseydi Ramazan'ın son 10 gününde Nur Dağı'na itikafa çıkar mıydı? Her Ramazan'ın son 10 günü. Yani böyle olmaması mümkün mü? Yani İsmail Aleyhisselam onların dedeleri, İbrahim Aleyhisselam dedeleri, bu hükmün orada olmak, sizden öncekiler derken Adem Aleyhisselam'a kadar gitmiyor mu bu hükmü? Bak sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de o şekilde farz kılındı. Şimdi bu nedir? Nasıl bir nesihtir bu?
Misliyle.
Bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de neskeden ayet var mı yok mu tartışıyorlar. Ya bir neshin ne olduğunu biliyor musunuz ki tartışasınız Allah aşkına ya? Biz eskiden bunları çok büyük alim zannederdik ya. Ondan sonra gerçekten bugün eğitim sisteminin tamamının bugün ilkokuldan üniversiteye kadar medreseler hepsinin üzerine böyle bir çarpı çizip çöpe atıp herkese açık Allah'ın enbiyasının sistemini kullanmak zorundayız. Kimseyi kimseden ayırmadan. Peki ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Arkasından Ramazan ayı diyor. Ramazan ayı. Açın Tevrat'ı. 9. ayda oruç tutma meselesi var. Ben burada birkaç örnek vermiştim ama bir tane örneği tekrar edeyim. Şeyle beraber duruyoruz. Katoliklerin lideriyle beraber bir iftar vakti yan yanayız. Dedim ya bu Ramazan orucu sizde de var. Tutuyorlar mı? Çok az dedi. Niye tutmuyor? Ne yapalım? Tutmuyorlar dedi. Bakın İşte bu misliyle nesihtir. Peki hayırlısıyla nesih var mı? Açıyoruz bakıyoruz ki hemen Bakara suresinin 187. ayetinde Allah böyle söylüyor. Bak size özel olarak oruçlu bulunduğunuz gecelerde eşlerinizle ilişkiye girmek helal kılındı diyor. Peki bu nedir? Hayırlısıyla nesih değil mi?
Aynı konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim hem aynı konunun misliyle nesih örneğini veriyor hem de aynı konunun hayırlısıyla nesih örneğini veriyor.
Aynı tek bir de oruç konusunda. Evet. Yani bunların o kadar çok örnekleri var ki ama işte gördünüz bakın çok büyük bir bölümü misliyle neshediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir önceki kitapları neshetmeyen tek ayet olur mu buna göre? Ya misliyle neshetmiştir ya da hayırlısıyla. Başkası yok. Ama gelenekte nesih konusunda nasıl şey yapıyorlar? Görüşler nasıl oluşuyor?
Ya gelenekte tabii bu çok tehlikeli bir seyir takip ediyor. Yani
gelenek derken bizim büyük ulemamızı kastediyorum. Yani
o kadar
tarihselcileri değil.
O kadar tehlikeli söylemler yapılmış ki bu nesihle alakalı. Bizim geleneğe bakarsanız Kur'an-ı Kerim sünneti neshediyor. Sünnet Kur'an-ı Kerim'i neshediyor. Yani düşünsenize Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayetin hükmünü siz bu hadis bunu neshetti diyorsunuz. Yani bu bir dine bundan daha büyük ihanet yapılabilir mi? Ama bunlar bizim kitaplarımızda yer almış nesih örnekleri olarak Daha neler? Diyor ki biraz önceki ayette Bakara suresinin 106. ayetteki evnün siha ya da unutturursak kısmı ile alakalı olarak diyor, bir gün diyor sahabe bir kalkıyor diyor, Muhammed Aleyhisselam dahil hepsi diyor bir takım ayetler unutturulmuş, zihinlerden silinmiş diyor. Ya böyle deli saçması bir şey.
Peki,
nasıl söylenir?
Muhammed Aleyhisselam hepsi unuttuğunu biliyor da unuttuklarını kim biliyor?
Ya Allah söylüyor yani, vardı ama
kime söylüyor onu? Tövbe estağfirullah.
Ya Ayşe validemize ya
mesela... Unuttuysam bilebilir misin? Onun aklına gelir mi onun ne olduğu?
Ayşe validemize nispet ediliyor bu iftira. Mesela işte diyor, demiş ki Ayşe validemiz Ahzab suresi, Bakara suresi kadar uzun bir sureydi. Ancak unutturuldu. Ya böyle bir şey nasıl söylenebilir? Bir mümin kendi dini ve kendi kitabı için böyle bir şeyi nasıl söyleyebilir yani?
İşte böyle olunca da tasdik olayı tarihe karışmıştır. Önceki kitap, Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdik ettiği orayı tarihe karışmıştır. Bir İslam ansiklopedisine bir bakın ki tasdik maddesi diye bir madde var mı? Hiçbir kitapta yok. Tefsirler de bunu üstünü kapatır, hızlı bir şekilde geçerler. Halbuki eğer Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik etmiyorsa, Ali İmran 81. ayete göre onların hiçbirine inanma görevi yok. O zaman bu önceki kitaplara inanan şeylerle, hocalarla, kendi makamlarını kaybetmek istemeyenlerle bizimkilerin ittifakla ortaya koyduğu bir yanlış olmaz mı? Yani biz bu dini bütünüyle yeni bir şekilde ortaya koyalım, ama az önce Fatih Hoca konuşurken hatırladım. Mesela işte bizde çok büyük hali İmam Şafii. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'deki sünnet kavramı Allah'ın nebiler dahil herkese farz kıldığı hükümlerin, yapmalarını emrettiği hükümlerin uygulandığı ana yolu ifade eder. Ama o sünneti Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları diye koyar. Tamamen hiçbir delil olmadan kendi aklına göre koyar. Hikmeti de yok sayar. Hikmet sadece Allah'ın bu Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği şeydir der. Ne olduğu da o hikmet de sünnettir der. Yani hiç tamam %100 yanlış. Söylediklerinin hiçbir dayanağı yok. Ondan sonra da şunu söyler. Sünneti bugün işte herkesin ezberletildiği gibi herkese Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları der. Ondan sonra kitabı sünnet sünneti neskhetmezdir. İkisinin de sahası ayrıdır. Tam bir şirk. Allah Muhammed Aleyhisselam'a karışamayacak. Muhammed Aleyhisselam ona karışır. Bu ne? Ondan sonra bir yerde biraz ilerisine gider. Efendim der, Nisa suresinin şeyle zina ile ilgili ayetlerini alır. Efendim işte hani henüz Cenab-ı Hak tarafından kırbaçla ilgili hükümler inmeden önce o ayet de şeydi. 15-16. Ayet Allahu Teala velati yetine fahişeten min nisaikum. Kadınlarınızdan fuhuş fiiliyle gelenler. Yani birisi diyor ki bu kadın fuhuş işledi. Tamam. فَسَّشِدُ عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ. Onlara karşı sizden 4 tane şahit getirin. Görmüşler mi? Duymayla değil. فَاِنْ شَهِدُوا فَاِمْسِكُونَ فِي الْبُيُوتِ. Eğer şahitlik ederlerse evlerinize tutun. Ev hapsini alıyorsunuz. Ne zamana kadar? حَتَى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. Yani ölüm gelip onların işini bitirinceye, yani artık ölünceye kadar. اَوْ يَجَلَ اللّٰهُ لَهُ نَسَبِيلًا. Ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. Tamam, bir yol açacak demek ki. Peki, Allah-u Teala, tabii ondan sonra da onlara da, onlarla ilişkiye girmiş olan erkeklere de eziyet cezası veriyor. Erkekler dışarıda dolaşıyor, kadınlar evlerinde. Peki sonra, burada kadınlarla ilgili, sonra Allah-u Teala, Nur suresinde ezzaniyetü ve zani diyor. Önce zina eden kadın. Çünkü kadın. Onlarla ilgili Allah bir yol açıncaya kadar. Ve zani onunla zina eden erkek. Fezilü kulle vahidin minhüme miyete celde. Onlardan her birine 100 celde vurun diyor. Yani 100 celde ciltten yapılmış. Yani kırbaç. 100 kırbaç vuracaksınız. Tabi sizden bir grup da ona şahit geçsin diyor. Tamam. Şimdi İmam Şafii diyor ki Muhammed Aleyhisselam demiş ki hudu anni gacce alallahu lehunne sebila. Benden alın, benden alın. Allah onlara bir yol ortaya koydu. Allah'tan almayacaklar. Haşa. Bunu Muhammed Aleyhisselam söyleyebilir mi? Bunu söylese sapıklığın zirvesine gelmiş olur. Ondan sonra işte efendim, eğer bekar bekarla şey yaparsa, zina ederse 100 kırbaç ve 1 yıl sürgün. Vay be, ulan zina eden birisini sürgün ettin. O kadın gittiği her yerde bütün pislik, şey, kötü niyetli insanların hücumuna şey yapar. Nereden çıkarıyor bunu? Ondan sonra efendim, şey, evli evliyeli şey yaparsa 100 kırbaç ve taşlanarak öldürmek. Nereden çıktı bunu ya? Ama bugün kendilerine İslam mezhebi denenlerin tamamı İmam Şafii'nin bu görüşlerini uygular, Kur'an'a asla uymazlar. Asla uymaz. Ya orada hemen devamında Allah-u Teala kendi eşini zina ederken gören kişiyi de, kişiye de aynı cezanın verileceğini söylüyor. Bununla ilgili ayrıntılar bizim sistemimizde var. Yani tabii zaman yeterli olmadığı için şey yapmıyoruz ama bakın, hadis neskediyormuş. Ya Allah-u Teala ayeti ayetle neskettiğini söylüyor. Yok. Allah ne biliyor hocam? Bunlar kendi kafalarından. Kendilerini ilah yerine koyarak mezhepleri oluşturmuşlardır. Bunu her dersimize söylüyoruz. Ve her defasında söylüyoruz beyler. Hadi biz şu küçücük bir avuçluk bir yerdeyiz. İslam aleminin tamamında en büyük ulemanızı getirin bakalım. Hiçbirisinin karşımıza çıkmaya cesareti yoktur. Çünkü ben bunları çok iyi tanıyorum. Hep bizim olduğumuz yerlerden kaçarak kendilerini kurtarmaya çalışmışlardır. Peki Allah'tan nasıl kaçacaksınız? Şimdi sonuç olarak şunu tekrar söyleyelim. Bak Allah-u Teala diyor ki, yani bugün şey yapayım da bir bakın ki Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada kaç tane Müslüman var? Lütfen dikkatle dinleyin. Allah-u Teala mesela Ali İmran suresinde, ki yok bu Ali İmran suresini okudum, şey okuyayım. Bakara suresindeki ayeti okuyayım. Bakara 136. ayete bakalım. Allah-u Teala burada şey yapıyor. Diyor ki, Yahudiler demişler ki Yahudi olun, Hristiyanlar demişler ki Hristiyan olun ki doğru yola gelesiniz. Hayır diyor Allah. Hayır. İbrahim'in dini yaşama şekli dost doğru İbrahim. O müşrikler, o bu müşriklerden olmadı. Bunlar hepsi şirke düşmüş çünkü. Bizi emrediyor. Bak dikkat edin. Kulu amennâ billah. Deyin ki Allah'a inandık. Herkes amennâ der değil mi? Kimse aksini söylemez. Ve ma unzile ileyna, bize indirilene Kur'an, tamam. Ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail. İbrahim'e indirilen kitap var mı? Gelenekte var mı Fatih Hoca? Sadece bir şey, hadis kaynaklarında şurada burada yok da sadece bir tarihten işte suhuf verilmiştir derler. Peki ya İsmail'e indirilen kitap var mı?
Yok.
Abi Kur'an'da çok açık işte, kaç tane ayette var. İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına var mı onlara indirilen kitap? Hiçbir kitapta bulamazsınız bunu. Ondan sonra Musa'ya ve İsa'ya verilenler ve bütün nebilere verilenler. Peki bize öğretilen de kitap nebiye mi verilir, Resul'e mi?
Resul'e.
Allah bilmiyor haşa. Bütün nebiye verilenlere inandık diye söyleyin diyor. Peki bir Arabların la nüferriku beyne ahadim minhum, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Böyle bir Müslüman var mı yeryüzünde? İşte Allah'ın kitabı. Ondan sonra ve nahnu lehu muslimun, biz Allah'a teslim olmuşuzdur. Fe in amenu bimislima amentum bi fekad ihtaraf, sizin inandığınız gibi inanırlarsa onlar da yola gelmişlerdir. Yani bu ayetlerde anlatılan gibi. Tevrat'ta Allah'ın kitabı, İncil'de Allah'ın kitabı, tamam. Kur'an-ı Kerim onlardakini tasdik ediyor. Tasdikle gittiğiniz zaman arada bir sürü ortak nokta bulacaksınız. Tasdikle gitmezseniz inanma görevleri zaten yok. Tasdik denen şey ortadan kaldırılmış. O kitaplar yok sayılmış. İnanç kitap tamamen işte dörttür demiş. İşte Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, Zebur Davud'a. Neyse, bu konularda çok konuştuk da fazla şey yapmayalım. Peki burada var mı Allah'la şimdi fein amen bis amen tüm bir fadihte de ve intevelle fein amen fişka, yüz çevirirlerse onlar tamamen ayrı bir yoldadırlar. Peki bu ayetlere uygun kaç tane Müslüman var İslam aleminde? Onun için problemler büyük. Öyle gidip de efendim birisi Kur'an-ı Kerim yaktı, ona karşı, ya kardeşim karşı çıkmayın değil ama önce bir kendiniz alın onu. Siz dini kendi keyfinize uydurmuşsunuz. Onun için İslam alemi yerlerde sürünüyor. Doğru dürüst bir Müslüman olun bakalım ya. Daha neshin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tasdikin şu yürürlükten kaldırmışsınız. Onun için işte doğru bildiğimiz yanlışlar. Biz hep doğru biliyorduk ama şimdi yanlış olduğu ortaya çıktı. Allah-u Teala cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Var mı söyleyecek?
Evet hocam, bir duyuru yapmak istiyorum.
Tamam.
Evet, vakfımızın uzaktan seminer merkezi var biliyorsunuz, SUSEM. Uzunca yıllardır biz bu platformda dersler veriyoruz. Burada işlenilen konular, yani cumartesi derslerinde, salı derslerinde işlenilen konular çok daha ayrıntılı bir şekilde ve akademik seviyede bu SUSEM'de alanında uzman hocalarımız tarafından, uzman kadrolar tarafından veriliyor. Bu SUSEM dersleri 11 Ekim'de başlayacak. 4 dönem, toplam 2 yıl akademik takvime göre de ilerliyor. Bu sisteme dahil olmak isteyen dostlarımıza, kardeşlerimize susem.org internet sitemizi ziyaret etmelerini ve oradan kayıt yapmalarını tavsiye ediyoruz.
Bugün doğru bildiğimiz yanlışlardan nesih konusunu işledik. Hakikaten tüm temel konularda görülen bu büyük yanlışlar insanı çok üzüyor. Ama Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bunları görmeyi nasip eyledi. Hep birlikte bu yanlışları ortaya çıkarıp kendimizi düzeltelim. Ve Allah'ın dininin tüm dünyaya yayılması konusunda üzerimize düşen görevi yapalım. Çünkü Allah bunu çok sayıda ayette vaat ediyor. Bunun için de insanlara doğru dini tebliğ etme görevimiz vardır. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, ya Rabbi bu yanlışların tamamını ortaya çıkarıp doğruları insanlara göstermeden canımızı alma. Bu konuda bizlere yardım eyle. Ve insanlara bu doğruları ulaştıracağımız çok güzel ortamlar nasip eyle.